Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdo Özcan.
Bu videomuzda Erdo ile beraber Qualcomm'un yeni değişen isimlendirme stratejisini ve Snapdragon 205'li feature fonları konuşacağız. Feature fon derken aptal telefon mu desek, ne diyeceğiz onlara Erdo?
Yani akıl telefon sınıfı var, ona girmeyen telefonlar. Bu ne anlama geliyor? Aslında ilk aklımıza gelen uygulamaların kurulamadığı, gelişmiş özelliklerin olmadığı telefonlar ama şimdi birazdan konuşacağız. Qualcomm'un vizyonu onu biraz daha farklı bir noktaya taşıyacak gibi görünüyor.
Şimdi Snapdragon neydi eskiden? Qualcomm'un işlemci isimlendirmesiydi ve Snapdragon 200'den 400'e, 600'e, 800'e, şimdi 835'leri konuşuyor olacağız yanından itibaren de. 835'e kadar aslında Qualcomm çıkarttığı bütün işlemcilerde sadece numarayı değiştiriyordu. Aynen. Ama işlemci ismi Snapdragon olarak kalıyordu. Aslında Intel'in biraz Core ailesiyle benzer tutulabilir. Core i5, Core i3, Core i7 ayrımı var Intel'de ama sonuçta Core başta hep standart olarak kalıyordu işlemcilerde.
Tabii ki olarak onlarda farklı segmentler için Atom ailesi, Pentium işlemciler ve Celeron işlemciler de vardı ama özellikle performans, giriş seviyesi performans ve Intel'in tanımına göre orta üst seviye işlemciler genelde Core ailesiydi.
Şimdi Snapdragon burada bir düzenlemeye gitti ve Snapdragon'u işlemci ismi değil platform ismi olarak tanımlayacağını söyledi. Aslına bakarsanız platform ismi demek daha doğru olur. Neden? Çünkü bir Snapdragon cep telefonu satın aldığınızda içinde Qualcomm'un modemi oluyor. Qualcomm'un iletişim, diğer iletişim yongalarından yararlanıyorsunuz. İşte kablosuz erişim olsun, Bluetooth erişim olsun. Qualcomm işlemciden yararlanıyorsunuz. Bir Qualcomm işlemcinin de iç kısmına baktığınızda sadece aslında CPU ve GPU değil, genel olarak aslında yine birçok modülden oluşan bir platformun hepsini satın almış oluyorsunuz. Platform isimlendirmesi deyince yine ben Intel'den den vuracağım. Centrino platformu vardı o tarafta da dizüstü bilgisayarlarda. Aynen. Çok uzun bir dönem devam etmişti. Centrino ismini alabilmeniz için mesela işlemcinizin Intel olması yetmiyordu.
Wi-Fi
yonganızın da Intel olması gerekiyordu ve Intel'in sertifikasyon programına dahil olan bileşenlerden oluşan bir dizüstüyü ortaya koymanız isteniyordu. Şimdi ise yine Qualcomm'un Snapdragon isimlendirmesinden yararlanabilmek için Qualcomm'un belirli standartlarından yararlanmanız gerekiyor ki burada bir değişiklik daha var arkadaşlar. Artık Snapdragon 200 yongaları Snapdragon platformunun dışına atıldılar ve Qualcomm 200 olarak geçmekteler.
Yani bakıldığı zaman şimdi aslında bir süredir zaten Snapdragon 400 ailesini kullanan firmalar da hani teknik özellik kısmında Snapdragon 400 ya da 410 ya da 435 demek yerine işte quad core işlem tanımlamasını yapıyordu ama burada Qualcomm durumu daha fazla netleştirebilmek adına özellikle 200 ailesini çıkarmış durumda. 200 ise mobil platform diyor. Üst segmente doğru gidilirse de artık Snapdragon ailesinin kullanıldığını görmekteyiz. Tabi orada platform ismi biraz karışık çünkü tek başına işlemci değil. Çünkü işlemci de içerisinde var.
Evet.
Ekran, senin dediğin ekran kartı da var. Bunun dışında anten tasarımından video işlemeye kadar pek çok unsuru zaten içerisinde barındıran bir hazır paket olarak üreticilere veriliyordu zaten. Ki aslında İngilizce tanımı teknik olarak SoC diye geçen, COG diye yazılan yani
chip.
Yani chipteki sistem ya da yonga'daki sistem olarak biz isimlendiriyorduk. Şimdi platform olayı aslında geleceğe dönük olarak belki olayların biraz daha değişeceğini de gösteriyor. Çünkü nedir? Mesela 2018-2019'da Google'un tamamıyla Chrome ve Android'i birleştirip dizüstü bilgisayarlara da getireceği konuşuluyor. Orada belki platform olarak akıllı telefondan çıkıp, işte zaten tabletlerde kullanılıyordu. Yıllar önce Smartbook adı altında Qualcomm'un kendi platformunu kullanan Ultrabook'lar denildiğini de biliyoruz. İsimden daha bağlı olduğunu. O arada bugün belki bunu hissetmeyeceğiz ama orta uzun vadede bence Snapdragon işlemcileri biz platform olarak başka form faktörlerde de göreceğiz gibi.
Evet, öyle belki Snapdragon isimlendirmesine sahip dizüstü bilgisayarlara karşılaşabiliriz bu platformu kullanan. Çünkü buradaki en büyük adım ve bunu en çok destekleyen adım Windows tarafından geldi. Aynen. Bildiğiniz gibi Windows'un artık bir emülasyon yardımıyla Snapdragon 820 üstünde çalışabildiğini biz biliyoruz net bir şekilde. Ve oldukça da hızlı, performanslı çalışıyor. Burada sadece Windows'tan bahsetmiyoruz. Bir Photoshop'u da artık buraya kurup normal bildiğiniz x86 üstünde çalışan bu uygulamayı direkt olarak Snapdragon 820 üstünde çalıştırabilmeniz mümkün hale geldi. Dizüstü bilgisayarlara olabildiğince aslında yaklaştılar ki bu tip çözümler de gördük, sergilendi. Aynen.
Orada tabii teknik olarak kafa karıştıran tek unsur, yani Microsoft'un yazından şu ana kadar söyledi, 32 bit olacağız söyleniyor.
Evet.
Emülasyon nedeniyle muhtemelen ama sonucunda Qualcomm platformunda kendine göre bir takım avantajları var. Orada çoklu uygulama desteği, emülasyon üzerinde belki farklı uygulamaların da platforma çalıştırabiliyor olması ucuz bilgisayarları bence daha değerli bir hale getirebilir.
Şimdi Qualcomm'un Snapdragon'dan çıkan ve Qualcomm 200 platform olarak isimlendirilen aslında işlemci serisine baktığımızda bu işlemcilerin feature phone olarak isimlendirilen ve akıllı telefon sınıfının dışında bırakılan cep telefonları için uygun bir platform olacağı ve $7.6 segmentteki cep telefonları hedefleneceği söylendi. Ve ilk olarak da Hindistan'da bu iş başlanacak. Snapdragon 205 ile beraber biz Snapdragon 205 diyorum halen, o kadar fazla
alıştım ki. Normal yani. Zamanla alışalım.
Qualcomm 205 ile beraber aslında arkadaşlar feature phone'lar göreceğiz ki 4G iletişim altyapısından yararlanıyor olacaklar. Bu çok önemli bir adım oldu. Burada Hindistan'ın bir özelliği daha var Erdi.
Evet, şimdi Qualcomm'un açıklamasına bakıldığı zaman diyor ki 205'i biz tamamıyla Hindistan'da geliştirdik. Baştan sona Hindistan'da yapılan bir.
Yine Hindistan'daki mühendislerle beraber.
Tarafından. Şimdi zaten Hindistan çok ayrı bir dünya. Nüfus olarak çok kalabalık ve inanılmaz beyinler var orada. İşte bugün bakıyorsun Google'un başında bir Hindistanlı var, Microsoft'un başında bir Hindistanlı var vesaire. Ama olayın derinliğine inildiği zaman şimdi Hindistan Make It India diye program başlatmış. Yani gel bunu Hindistan'da yaptı. 2014-2015'te başlayan bir program bu. Yabancı şirketlere diyor ki gelin yatırımınızı burada yapın, biz size belli alanlarda destekler sağlayalım ki 25 tane iş kolu var bunların arasında, teknoloji de var. Bir sinerji yaratalım. Şimdi nüfus zaten milyar olunca şirketlere bir takım yaptırımlarda da bulunabiliyorsun. Yani ülkemde ürün satmak istiyorsan ya burada geliştireceksin ya burada üreteceksin, yoksa satamayacaksın ya da belki ekstra vergiler ödeyeceksin tarzında. Bir bakıyorsun Mesut, ben bunu biraz araştırdım. Son 2 yılda Amerika'dan ve Çin'den daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı çekmeyi başarmışlar ve 50-60 milyar dolarlık bir durumdan bahsediliyor. Buna istinaden de 2020 yılında diyorlar ki elektronik ürünlerde %0 ithalat.
Çok önemli bir adım.
Yani ne oldu? Apple gitti anlaştı, Hindistan'da üreteceğim dedi. Qualcomm 205'i orada yaptı dedi. Qualcomm'un yarın Snapdragon 850'yi orada yapmayacağını bilemeyiz.
Evet, doğru.
Bu hakikaten hani konudan belki çok fazla çıkmamak gerekiyor ama ülkemiz açısından da örnek teşkil etmesi gereken bir durum. Belli düzenlemelerde bu firmaları buraya getirip, hani belli alanlarda zaten bu var ama teknoloji gibi katma değeri yüksek, hem vatandaşa daha fazla değer sunacağın hem de ülkenin teknoloji tarafındaki bilgi birikimini arttıracak yatırımları çekmemiz lazım bir an önce bence.
Öyle gerçekten de. Hindistan'ın bir özelliği de aslında Qualcomm 205'in burada geliştirilmesinin önemlerinden bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi de Hindistan'da arkadaşlar oldukça fazla Feature Phone ismini verdiğimiz cep telefonu satışı gerçekleşiyor. Piyasanın %50'den fazlası Feature Phone'la aslında iletişimini sağlamakta. Bu tarafta da diyeceksiniz ki ya 4G'ye bu tarafta ne gerek vardı? Şebeke oluştururken, orada benim sorduğum sorulardan bir tanesi buydu. Hani şebeke oluştururken neden 4G, 2G ayrımı yapıyorsunuz? 4G'ye geçmenin ne gibi avantajları olacak sizlere diye sorduğumda orada çok güzel bir şebeke simülasyonunda bunu bana net bir şekilde gösterdiler. Bırakın 4G, Cat4 modeme sahip bir feature phone'u, eğer şebekede çok daha fazla Cat6 ve X12 gibi modemler yer alırsa herde, çok daha hızlı bir şekilde şebeke daha randımanlı çalışıyor. Hı-hı. İnsanlar daha hızlı internete bağlanıyorlar. O kadar garip bir şekilde etkileniyor ki şebeke. Bir şebekede Cat4 modemin çoğunluğu şebekenin yavaşlamasına bile neden oluyor. Bırak doğru. 2G'yi, 3G'yi. Şimdi burada nasıl bir frekans ayrımı yapılıyor? Şimdi yavaş yavaş baktığımızda Türkiye'de de bu başladı. Cep telefonu operatörleri 2G, 3G bantlarının artık kullanılmayan frekanslarını yavaş yavaş 4G'ye ayırmaya, 4G'de çok daha hızlı data bağlantısı sağlamaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Birden fazla taşıyıcı sinyal üstünde tek bir noktaya veriyi ulaştırıyorlar. Hı-hı. Şimdi sizin telefonunuzun yetenekleri fazlaysa ve aynı anda birden fazla sinyal alabiliyorsa, bu bütün frekans bantlarından yararlanıp bulunduğunuz bölgede daha hızlı internete bağlanabiliyorsunuz. Yani modeminiz ne kadar gelişmişse o kadar daha randımanlı, daha rahat bir internet erişimi, bilgi transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu yüzden de Qualcomm diyor ki dünyadaki 4G altyapısının, gelecekte de 5G altyapısının verimli çalışabilmesi adına modemlerin gelişmeye başlaması, artık günümüz standartlarına uyum sağlaması lazım. Biz burada da en düşük platform olarak Cat4 modemleri görüyoruz diyor. Bir ağda yer alması
zaten
gereken
modemler. Zaten dikkat edersen ülkemizdeki operatörlerin özellikle bir dönem Turkcell bunu çok buldu. İşte dual carrier diyor, işte üçlü taşıyıcı vesaire. Tüm bu altyapıdan zaten istifade edebilmek için sahip olduğumuz modemlerinde buna uygun donanımsal yeteneklere sahip olması gerekiyor. Bunların hepsi teorik olarak doğru ama tabii Türkiye özeline bakıldığı zaman biz daha önce bunu mesela ben Sony tarafında Xperia Z5 Premium'lar için sormuştum. Yani yurt dışında işte Cat9 ile Cat12 ile tanıtıyorsun. Türkiye'ye geldiği zaman üst seviye telefon bile Cat4 ya da Cat6 modemle geliyor. Şimdi de tabii Türkiye özelinde maliyet boyutu var. Maalesef teknik taraftaki ilerlemeyi sınırlandıran.
Şimdi burada şunu daha tekrar altını çizelim. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki Cat4'ün maksimum download hızına baktığımda Cat6'dan farklı değil. Hı-hı. Ama o öyle olmuyor. Cat4 ve Cat6 modem yan yana bulundukları zaman bir şebekeden maksimum 50 megabit per second bilgi gönderilebilse bile Cat6 modemin çok daha fazla bir şekilde randımanlı, daha yüksek hızlarda bağlanabildiğini görebilirsiniz. Çünkü aynı anda birden fazla antenle, birden fazla frekanstan yararlanabilecek bir modem o. Cat4 modem bu yüzden gerçekten çok düşük ve feature phone'larda yer alması gereken bir modem olarak isimlendirildi Qualcomm tarafından. Ama bizde o kadar farklı ki şebekeyi rahatlatacak olmasına rağmen bugün operatörlerin Cat4 modemleri fazla fazla piyasaya sürdüğünü görüyorsunuz. Aslında burada Cat6 ve üstünün orta ve üst sınıf telefonlarda, çok aşağı telefonlarda da Cat 4'ün yer alması gerektiğini
görüyoruz.
Bence
üst sınıf telefonlarda Cat 9 ve üstünde olmalı. Evet. Yani premium dediğimiz işte iPhone 7'ydi, Galaxy S7'de olması gerekiyor. Ama tabii bakıldığında işin farklı da bir boyutu var.
Hatta ben orada şey dedim mühendisliğe, ya bir gün gelin operatörleri sizi bu işi bir gösterin, benim simülasyonda gördüğüm.
Ya operatörler sonuçta Türkiye'deki operatörler şu an kendi baz istasyonlarını geliştirmekle meşguller. Şu konuştuğumuzun hallicesini zaten biliyorlardır.
Biliyorlardır.
Yani, o arka tarafta başka şeyler var belli ki. Tabii işin şey boyutu da var. Modem klasmanı değiştikçe alabildiğin anlık veri, gönderebildiğin anlık veri değiştikçe platformun işleyebildiği datanın da, telefonun sahip olduğu RAM'in de, storage'ın yazma hızının etkisi büyük ama tabii ki buna göre de özelleştirsin telefonu. Sonucunda ne yaptığını çok iyi biliyorsun. Yani bilerek yapman gerekiyor. Şimdi 205'in biraz teknik özelliklerinden tabii konuşalım istersen. Aslında 205 yeni bir aile değil. 2014'ten beri var. 208, 210, 212, 212 ülkemiz için son günlerde meşhur. Belki çok ufak ona da değinelim istersen. Vestel'in Turkcell işbirliği tanıttığı bir telefon var, Venus 5000 diye.
Evet, Snapdragon dediler o tarafta ama artık Qualcomm 212 telefon oldu.
Tabii aslında CPU'yu kurduğunuz zaman o da hala Snapdragon 212 diye gösteriyor muhtemelen. Onu da bir güncelleme alması lazım. 799 liraya satılan bir telefon oldu. Muhtemelen Snapdragon 205'li, daha doğrusu Qualcomm 205 mobil platformu da ülkemizde gelecek gibi. Giriş seviyesinde bunu konumlandıracaklar gibi görünüyor tahminince. Bakıldığı zaman çift çekirdekli Cortex A7 1.1 GHz hızında çalışıyor. Adreno 304 var. İşte DDR2 ve DDR3 bellekle kullanılabiliyor. Snapdragon X5 modem var. Bu teknik olarak Cat 4 modeme denk geliyor. Daha öncekilere bakıldığı zaman 208'de daha yavaş bir modem var. Ama 210'da zaten muhtemelen 212'de yine aynı modem kullanımını görmek gerekiyor. 802.11'de Wi-Fi var. İşte 28 nanometre. Burada biraz video tarafı handikaplı ama zaten 50 dolar altı hedeflendiği için orada hani klasmanı yüksek kamera kullanılmayacaktır muhtemelen ama işleme konusunda 480p video işleyebiliyor. Çözümleme noktasında yani bir video atarsanız da 720p 30 karelik bir videoyu oynatabiliyor, hızlandırabiliyor.
Şimdi bize gösterilen sunumlarda çok enteresan bir nokta vardı. Qualcomm diyor ki bu işlemciyi taşıyan telefonlar Linux işletim sistemleriyle uyumlu olacak.
Tamam, görüyorum aynen. Linux tabanlı işletim
sistemi. Linux tabanlı işletim sistemi olarak geçiyor. Bakın Android demiyor kesinlikle. Çünkü Android lisansı yokmuş yani. Bu tarafta Google'da herhangi bir çalışma yok. Bu telefonlara Android kurulabilir diyemiyorlarmış resmi olarak. Ama bizim mesela benim orada deneme şansı bulduğum Megaphone'un Feature Phone'unda Android 4.4.4 vardı. Ve Android sohbeti de şöyle açıldı. Dedim ki ya şimdi Feature Phone'lardan bahsediyoruz. Hindistan gibi bir yerde pazarın %50'sinden fazlasına hitap ettiğini belirtiyorsunuz. 50 dolar altı diyoruz, milyarlarca satacak belki bu telefonlar. Ama Android 4.4.4 içeriyor yani benim elimdeki telefon. Ki biz Android sürümlerini biliyoruz. Özellikle 4.4.4 en fazla açığın bulunduğu, hackerların oldukça fazla saldırı yapabildiği, hiçbir şekilde güvenli olmayan bir platform. Şimdi feature phone'lar eskiden neydi? Sadece konuşuyordun, mesaj atıyordun. Bir de yılan varsa içinde falan o tip böyle basit oyunlar oynayabiliyordun. Şimdi eğer bir üretici Qualcomm'un 205'i ile beraber bir feature phone adı altında Android yüklü bir cep telefonunu piyasaya sürdüğünde bu ne demek oluyor? Daha önce akıllı telefon kullanmamış, güvenlik nedir, bilgi nedir, işte bilgiyi nasıl koruyacaklarını bilmeyen bir sürü insana bu tip telefonun yaygınlaşacağı anlamına geliyor.
Geliyor.
Burada ayrı bir sorun ortaya
çıkabilir. Zaten şimdi Google tarafından aslında ifade edilmemesinin sebebi de o. Android dediğin anda içinde Play Store olması lazım. Evet. Play Store olması demek uygulama kurabiliyor anlamına geliyor ama şimdi burada ben Qualcomm slaytlarına baktığım zaman yine bir uygulama şeyi var, vurgusu var. Uygulama kurulabilecek ve bir takım özelliklerden istifade edilebilecek diyor. O arada muhtemelen artık 2017 itibariyle o feature phone dediğimiz, Türkçe'ye bizim kolay anlaşılsın aptal telefon dediğimiz telefonun da tanımı değişecek gibi görünüyor. Yine uygulamalar olacak ama bu uygulamalar nasıl olsa sınırlı sayıda olur ve muhtemelen kullanılacak işletim sistemi de o ölçüde esneklik sağlar gibi görünüyor bana.
Belki olabilir evet. Belki ilk bakışta telefonlarda Android görürüz ama daha sonrasında sadece bu telefonlara özelleştirilmiş başka sürümlerde karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi İlk feature phone'lara baktığımızda aslında hepimizin çok yakından tanıdığı Nokia 3310'lar vesaireydi bu telefonlar. Hı hı. O zamanlar bizim için cep telefonu başka türlü bir şekilde tanımlanamıyordu zaten. Akıllı telefon deyimi çok fazla yaygınlaşmamıştı. Aynen. Daha sonrasında Symbian'la beraber Nokia telefonlarda gördük bunu. Şimdi ise günümüzde yenilenmiş 3310 var. Yine feature phone olarak geçen.
Yine o uygulama telefon, desteği var.
Evet, o telefonun özelliklerine baktığımızda çok sınırlı, çok kısıtlı, hiçbir işe yaramayan bir telefon olduğunu görüyoruz.
Aynen, S40 Plus platformunu kullanıyor. Evet. İçinde kendine has bir takım uygulamalar var. İşte Game Loft'un bazı oyunları var, Asphalt 8 gibi oyunları var ama çok sınırlı.
Yani, 3G bile yok, Wi-Fi bile yok üstünde. Şimdi Qualcomm'un 205 platformunu kullanan Megaphone'un mesela, burada videoda gördüğünüz modeline baktığımızda Wi-Fi var, 4G üstünden internete bağlanabiliyor, GPS var, konum bulama yapabiliyor. Üstüne Android 4.4.4 kurulmuş. Bir şekilde uygulama yükleyebiliyorsun. Arka tarafta çok gelişmiş bir işletim sistemi çalışıyor. Ön yüz kamerası var, arka yüz kamerası var. Yani aslında olabilecek her şey baz olarak bir kullanıcıya sunulur hale gelmiş durumda. Bu şöyle önemli. Elbet işletim sistemi kısmındaki açıklar bir şekilde ileride giderilecektir diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bu sorun oldukça biliyorsun bazı şeyler düzeliyor. Aynen. Ama bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bence Qualcomm'un 205 platformu bir dönemin kapanışı, bir döneminde açılış anlamına geliyor.
Yani şimdi önümdeki...
Artık minimum standartlar belirlenmiş durumda.
Şimdi önündeki slayda bakıyorum, diyor ki iletişim için, yani Snapdragon diyoruz hep, 205 platformu için iletişim için daha fazla yolu, daha fazla verimli kullanabileceğiniz. Bunu da yeni uygulamalar, yüksek kalitede ses, video ve geliştirilmiş kamera özellikleri. Yani şimdi çok güzel pazarlama argümanları var burada ama dediğimiz gibi saydığım özellikler aslında 3 aşağı 5 yukarı bir akıllı telefonu tanımlayan özellikler. Belki de artık bu özelliklerin belli ölçüde çalışabilecekler. Belli sınırlar içerisinde bunları kullanabileceğiz ve bu da artık aslında başlangıç seviyesi akıllı telefon diye düşünebileceğimiz bir feature phone.
Tabii şimdi bak, bu telefonların satış rakamlarına ve Hindistan pazarına baktığımızda bu telefonların içinde bir Facebook olmamasını düşünemiyorsun. Bir Twitter olmamasını düşünemiyorsun.
Aynen.
Bankacılık uygulamaları, bankalar göz dikecekler, bankacılık uygulamanı yüklemek isteyecekler. Qualcomm diyor ki üstündeki NFC sayesinde bu telefonlar mobil ödeme için de uygun diyor.
Hı hı. Doğru.
Şimdi mobil ödeme için diyorsun, güvenlik burada çok önemli bir safhada. Büyük ihtimalle Hindistan belki de kendi işletim sistemini geliştirip bu telefonlarla beraber Hindistan içinde de kullanıma sunabilir. Onlar olabilir. İçin de büyük bir ekosistem oluşturmak için önemli bir adım.
Zamanla çok denediler. İşte 10 dolara ya da 1 dolara bir telefon kampanyası falan var. Daha sonra onlar hep patladı, skandal oldu ama sonucunda Hindistan gelişmekte olan ülkeler statüsünün hala ucuz telefonların yüksek rağbet gördüğü alanlardan bir tanesi. Zaten şu an 205'in mobil platformu olarak Hindistan'daki yaygınlığına bakıyorum. Operatörden yerel telefon üreticilerine kadar, hatta bildiğimiz TCL'e kadar, TCL'ye kadar, BlackBerry'nin ve Alcatel'in üreticisi hepsi kullanacağını zaten burada taahhüdünü vermiş. Üstelik mesela bu 205 platformunda bazı önemli özellikler de var. İhtiyaç duyduğunda ya da uygun zemini bulduğunda kullanacağım. Mesela voice over Wi-Fi var.
Evet.
Mesela bunu uçakta kullanabilir. Türk Hava Yolları'nda uçakta internet var ve sen voice over Wi-Fi üzerinden birle sesli görüşme yapabiliyorsun. Ya dediğimiz gibi aslında feature phone diyoruz ama aslında dolu bir paket var. Yani
çok dolu bir paket
değil.
Var. Sadece dokunmatik ekran olmayan akıllı telefonlara feature phone denecek artık.
Bir de yavaş bir işlemcisi olacak. Onu görmek gerekiyor yani.
Ama şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Akıllı telefon dünyası için bir dönem başlamış durumda. Artık en baz özelliklerdeki telefonda, yani bizim hiçbir özelliği olmayan dediğimiz telefonda dahi uygulama kurulabilecek, GPS'den konum bulunabilecek, 4G üstünden internete bağlanabilecek, evdeyken Wi-Fi'den bağlanıp Wi-Fi üstünden görüşme yapabiliyor olacağız. Hı hı. Mobil ödeme yapabiliyor olacağız. Aynen. Belki mobil ödeme dünyası içinde yine bir kapının açılışı olacak bu. Hani şirket telefonu için yanında hiçbir işe yaramayan, düştüğünde, kırıldığında üzülmeyeceğim, telefon taşıyacağım diyenler var ya, artık onlar için bile taşıyacakları telefona bak. Her türlü özelliğe ya, sahip.
Aslında günün sonunda benim burada en sevdiğim nokta tabii ki vergilerden dolayı bu 50 dolar hikayesi Türkiye'ye döndüğü zaman çok başka bir fiyataydı. Belki 500 dolar olacak. Evet. 500 lira olacak belki. Hani hesabını yapmak gerekiyor ama bugün artık dünya 50 dolarlık telefonda, 50 dolar artı telefonda, altındaki telefonda Cat 4 modemden bahsediyorsa ya, kimse kusura bakmasın da artık 4000 liralık telefonda Cat 12 modem olsun.
Evet.
1000 liralık telefonda da Cat 7, Cat 6, Cat 7 ve Cat 9 modem olabilsin yani. Bazı örnekler var ama bunun yaygınlaşması
evet,
lazım.
Belki de kutunun üstüne yazıp tüketiciyi çok net bir şekilde bilgilendirmeleri gerekecek.
Sonuçta operatörler televizyonda reklam yaparken diyor ki benim altyapım diyor şu hıza ulaşabiliyor diyor. Ama verdiğin telefonda o hıza ulaşabilecek bir altyapı diyor. Bunların artık ya bu resmin net bir şekilde okunup daha pahalı telefonlarda Cat 4 diye işte Cat 6, Cat 9 üstünde olması lazım bence.
Bu arada arkadaşlar enteresan bir şey de oldu. Şimdi feature phone'ları duyunca dedim ki ülkemizde de satılabilir belki bu. Ülkemizdeki rakamlar nedir acaba? Bunu öğrenme şansımız var mı? 2016'da %1'miş feature phone'ların Türkiye'deki pazar payı. Türkiye'de büyük ihtimalle vergilerden dolayı diye düşünüyorum ben. Çok uygun fiyat telefonlar satılmadığı için. Hani bugün telefoncuya gittiğinizde zaten 300-500 lira civarında bir İkinci elde olsa bir akıllı telefon alabiliyorsun. Yani. Hatta 500-600 liraya sıfır
Android
alıyorsun.
Telefonlar var. İşte Nokia 33 onda zaten esprisini kaybettiği nokta oluyor. Tamam hani retro yapıyorsun, eski telefon yenilendi şu bu ama yani Türkiye'ye geldiği zaman o fiyat işte 49 lira. Vergisini koyuyorsun, onu koyuyorsun, bunu koyuyorsun. Oluyor sana 400 lira, 500 lira çok manasız kalıyor.
Ama 200 liraya şöyle bir telefon olsaydı Türkiye'de de feature phone'ların pazar payından bahsedebilirdik mesela. Bu üretim tesisi olan Vestel gibi firmalar için de önemli bir adım. Belki bazı düzenlemeler sonunda, en azından dokunmatik ekran olmayan cep telefonlarına yapılacak bazı düzenlemeler ve indirimler sonunda, vergi indirimleri sonunda ülkemizde de böyle bir pazar açılabilir. Çünkü gerçek anlamda birçok insan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için telefon istiyor. Hı hı. Ve bu telefonlarda Facebook, Twitter gibi basit işlerini görebileceğin, internete bağlanabileceğin ve görüşme yapabileceğin cihazlar, uzun süre pil ömrü sunan cihazlar olacaklar. Üstünde kamera da var. Yine kamerayla bir şeyler çekip göndermek istersen yapabilirsin. Kullanıcılara uygun fiyatlı iletişim imkanı sunuyor olacak. Türkiye'de de bence bir pazar oluşturulabilir. Yeter ki vergi düzenlemesi yapılsın.
Yani şu anki konjonktürde zor. Çünkü evet. Fiyatlar ona izin vermiyor. Bir de şöyle bir gerçek var. Bakmasın akıllı telefonlar için gelişen pek çok uygulamada artık tamamen dokunmatik ekran ve tamamıyla bu gesture dediğimiz kontrol üzerinden geliştirilmiş durumda. Senin dediğin gibi de olabilir. Ya da mevcut akıllı telefonların fiyatını daha uygun seviyeye getirebilecek bir takım düzenlemeler de yapılabilir. Ama kesin olan şu ki böyle platformlarla beraber artık daha uygun fiyatlı telefon seçenekleri dünyada var. Ülkemizde de bunun bir şekilde yansıması lazım.
Bu videomuz derdiyle beraber Qualcomm'un yeni Snapdragon isimlendirme stratejisini ve Qualcomm'un 205 yongalı yeni feature fonlarını konuştuk. Feature fon tanımının değiştiğine şahit olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.